Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çelik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu hafta ilk konuşacağımız konum, Türkiye'de çok fazla gündem olmadı belki ama Amerika'nın en sıcak konularından birisi, Amerikalı yayın organlarından en azından bir kısmı mahkeme sürecinde baya baya yakından takip ediyor. Konu Qualcomm'a açılan dava, bunların monopol olup olmama durumu ve anti-tekel yasaların uyup uymaması konusundaki yaptıkları uygulamaların değerlendirilmesi konusu. Çünkü Federal Ticaret Komisyonu'nun Qualcomm'a karşı bir duruşu var. Farklı firmaların Qualcomm'la ilgili tepkileri var ki bunların başında da Apple geliyor zaten. Şimdi iddia şu, daha doğrusu bir iddia değil, gerçek bu ama Qualcomm'un bakışı farklı. Qualcomm'dan bir çip almak istediğiniz zaman, modem almak istediğiniz zaman modemi satın almanın dışında Qualcomm'a bir de lisans bedeli ödemeniz gerekiyor. Lisans almanız gerekiyor. Şimdi firmalar, başta Apple olmak üzere firmalar diyor ki bu doğru bir yöntem değil. Qualcomm'a rakip olabilecek bazı başka firmalarda uygulama bu şekilde yapılmıyor. Çip aldığınız zaman lisansına sahip oluyorsunuz.
Bir de bir ara iddialardan bir tanesi, yanlış hatırlamıyorsam, sadece mesela modemi değil yanında da birkaç tane daha komponenti almanı istiyor gibilerinden de yaptırımları oluyor deniyordu.
Şimdi hakim durumu, kötü kullanma durumu üzerine bir zaten ortaya çıkan tablo var. Qualcomm tarafında Stephen Molyneux var, şirketin CEO'su. Mahkemede verdiği bir ifade var yargıca karşı. Diyor ki bizim bunu uygulamamızın ana sebebi şu, şu anda hani 3G'den, 4G'den, 4.5G'den bahsediyorsak eğer, tüm bu teknolojinin, tüm bu sistem yürüyebilmesi tek başına çiple olabilecek bir şey değil. Çipe koyamadığımız, çipe dahil edemediğimiz çok daha geniş bir fikri mülkiyet haklarına sahibiz biz. Bunların da alınması gerekiyor çarkın dönebilmesi için. Sistem bundan kaynaklı. Yoksa biz çipi alana zorunlu bir şekilde lisans satmıyoruz. Çipin dışında da lisans gerekli olduğu için biz bunu veriyoruz diye. Tabii bu bakış açısı şu anda mahkeme süreci devam ediyor, durum değerlendirilmesi yapılıyor. Eğer Federal Ticaret Komisyonu açtığı davayı kazanırsa muhtemelen Qualcomm önümüzdeki dönemde tüm bu yöntemi değiştirmek zorunda kalacak ve belki de çip seviyesinde elde ettiği gelirde bir gerileme durumu da yaşanabilir.
Apple'da yaşanan durum çok ciddi yalnız. Hem Çin hem de Almanya'da cihazların satışının yasaklanması durumu var. Almanya'da ilk başta cihazların yasaklanması durumu mahkemede kabul edildi ama Qualcomm'dan belli bir miktar para yatırması isteniyordu ki bu çok yüklü bir miktardı. 1 milyar euroya yakın bir para. Ve Qualcomm o parayı yatırarak Almanya'da en azından şu anda iPhone 10, iPhone 7 satışlarını engellemiş durumda. Şu anda mağazalarında bunlar yer almıyor. 10S'ler var ki 10S'lerin de satışının yasaklanmasını istiyor Qualcomm. Apple'dan son bir açıklama geldi bu davalarla ilgili. Apple'a dedi ki biz çip istedik ama satmaya çok niyetli değillerdi. Bu yüzden Intel'le biz ortaklığa gittik. Intel çipleri kullanmak zorunda kaldık diyor. Qualcomm'un davasında da aslında bu fikri mülkiyetler söz konusu Apple'la. Şimdi Qualcomm diyor ki bizim geliştirdiğimiz bir sürü yazılımsal teknoloji var. Siz Intel'de tamam çip üretiyorsunuz, evet oraya bir yonga takıyorsunuz ama kullandığınız teknoloji benim teknolojim diyor.
Şimdi kaldı ki diğer taraftan Qualcomm tarafının şöyle bir açıklaması da var. Diyor ki 2011 yılında Apple bize yaklaştı ve teknolojimizi ayrıcalıklı olarak sahip olmak istedi. Biliyorsun Apple'ın bazı teknolojileri öncelikli sahip olma ya da tamamen kendisine verilmesi tarzında bir takım uygulamaları olabiliyor. Sonuçta kasası ağzına kadar para dolu. Geliyor diyor ki Mesut sende bir teknoloji varmış. 3 yıl boyunca sadece bende olsun ya da sadece bende olsun tarzında bir yaklaşımda bulunabiliyor. Tabii Apple buna istinaden de bir savunma yapmış. Apple diyor ki biz her zaman rekabete inanan bir şirketiz. Biz bir teknoloji ya da bir bileşenin satın alma eğilimine girdiğimiz zaman minimum 2 en fazla 6 farklı tedarikçinin bu teknolojiye sahip olmasına bakarız diyor. Çünkü böyle bir durum olduğu zaman 2 avantaj ortaya çıkıyor diyor. Birincisi pazarlık yaparak fiyat konusunda avantaj elde edebiliyorsun. İkincisi olur da çalıştığın asli firma tedarik sorunu yaşarsa ürünlerinde sıkıntı yaşamadan başka bir firmayla yola devam etme şansı yakalayabiliyorsun tarzında bir bakış açıları var. Kaldı ki zaten 5G konusunda da Samsung ya da MediaTek'le çalışabilecekleri de söyleniyor Intel dışında. Büyük bir konu bu. Qualcomm'un konusu yıllardır tartışıldı. Hatta Qualcomm'un Samsung'la yaptığı özel anlaşmadan dolayı Samsung'un kendi Exynos işlemcilerini başka firmalara veremediği konuşuluyor. Alan firmaların ekstra bedel ödemesi gerektiği konuşuluyor. Yani daha önceki programlarda da söyledik. Bakıldığı zaman şöyle bir durum söz konusu. Amerika'da patent olayı tam bir mayın tarlası. Evet. Daha önce bir teknolojiye sahip olduysanız bu konuda bazen bazı firmalara yaklaşmanız gerekebiliyor. Dolayısıyla bunun nereye gideceğini herkes merak ediyor. Bakalım biz de bekleyip göreceğiz ama şu anda dava devam ediyor. Ki davanın taraflarından birisi de Amerika'da bir devlet kurumu olan Federal Ticaret Komisyonu. Onlar bir şeye olur olmaz dediği zaman ya da bu ürünün ithalat ya da ihracatını durdurun dediği zaman zaten tüm süreç baştan ele alınabiliyor. Bakalım bekleyip göreceğiz ama şu an yargıcın vereceği karar merakla bekleniyor.
Bunu en çok bekleyen Apple'dır diye düşünüyorum ben. Dört gözle.
Ya şimdi tabii şöyle bir durum var. 2019'a birlikte biz artık 5G'nin daha yaygın bir şekilde kullanıma başladığını göreceğiz. Bu tarafta tabii yepyeni bir teknoloji. Farklı firmaların daha fazla rekabete gireceğini göreceğiz. Çünkü 5G öncesinde bir Qualcomm hakimiyeti var. Yani Qualcomm'un kapısını çalmadan, teknolojisini kullanmadan ya da işbirliği yapmadan 4.5G'de aktif verimli bir sisteme sahip olmak neredeyse imkansız yakın ama 5G'de durum değişeceği için o tarafta tabii biraz daha fazla heyecan var. Firmalar her türlü fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Bakalım gelişmeler olacak zaten anlatmaya devam ederiz. Şimdi Son haftaların en popüler konularından birisi ekrandan parmak izi okuma konusu ama bunun iki farklı boyutu var. Birincisi şu ana kadar piyasaya çıkan telefonlarda ekranın ilgili bölümüne dokunarak bu teknolojiyi kullanabiliyorduk ki genelde aşağı yukarı bir parmak büyüklüğünde bir yeri bulmak ki tamam ışıklandırılıyor görünüyor ama sonucunda devasa bir ekran içerisinde ilgili bölümü bulmak gerekiyordu. Ekranın daha önceki programlarda konuştuk. Ekranın tamamında parmak izi okunabilir mi tarzında bir teknoloji olur olmaz ya da
Samsung kullanacak mı kullanmayacak mı bunu tartışmıştık.
Aynen. Aslında. Şu an o konuda henüz net bir durum yok ama firmaların özellikle Çinli firmaların daha geniş bir alanda parmak izi okutma konusunda çalışmaları var. Bunlardan birisini bir deneyimi Xiaomi yaptı. Xiaomi'nin gösterdiği bir video var. Ekranın sağ ve sol tarafına dokunduğunuz zaman ilgili yine hiza çerçevesinde parmak izinin çalıştığını görebiliyorsunuz. Yani şu anki Mi 8 Pro ile kıyaslandığı zaman aşağı yukarı 5 kat daha büyük bir yüzey alanında parmak izi okutabilmek mümkün. Bu konuda özel bir çalışma yapmışlar ki hatta ilgili prototipteki genişlik alan büyüklüğü 50 mm 25 mm'lik bir boyuta denk geliyor ki dediğim gibi 5 katlık bir büyümeden bahsediyorlar şu anki telefonlara göre. Geçtiğimiz saatte yine bir Oppo'nun tanıtımı oldu. Oppo da yine parmak izi, ekrandan parmak izi okuma konusunda daha büyük bir alanı kullanmaya başladığını söylüyor ki onlar 15 kata kadar büyüttüklerini söylüyor. Yani 2019'un amiral gemi telefonlarında ya da belki süper orta sınıf telefonlarında da ekran herhangi bir yerinden belki parmak izini okutamayacağız ama daha büyük bir alandan istifade edebileceğiz gibi görünüyor.
Ya şimdi cep telefonu sektörü inanılmaz hızlı bir değişim geçirdi. Çinli telefon dediğimizde hep söylüyoruz her mobilitenin aslında ana konularından bir tanesi olmaya başladı bu. Çinli telefon dediğimizde fiyat performans şampiyonları aklımıza gelirken bugün artık inovasyonun teknolojik gelişimin öncüleri Çinlilerden gelmeye başladı. Bu gerçekten o kadar hızlı oldu ki henüz da kimse buna ayak uydurabilmiş değil. Kullanıcı tarafına baktığımızda da kullanıcı tarafında da şöyle bir algı var. Şimdi mesela Mate 20 Pro'nun Türkiye'deki 8000 liralık fiyatını kullanıcıya veya editör arkadaşlara sorduğumuzda herkes çok yüksek diyor. Doğru değil mi? Evet, yüksek bir fiyat. Gerçekten yüksek. Ama telefonun özelliklerini diğer Android cihazlara karşılaştırdığımızda hak ettiği bir fiyatı istiyor aslında düşündüğümüzde. Yani diğerlerinin fiyatlarına baz alarak konuştuğumda tabii ki tüm telefonların fiyatları yükseldi ama yani adamların şu anda bir problemi var. O kadar ileri götürdüler teknolojiyi ama hala da dünya genelinde kullanıcılar o fiyat performans algısını kırabilmiş değiller. Bunlar muazzam gelişmeler. Samsung'dan gelecek mi gelmeyecek mi hala daha tartışıda dursun. Adamlar Android tarafında aldılar gittiler. Bu ekranın çok geniş bir kısmından parmak izi okutabilmek demek artık parmak izinin ekran üstünden okunması konusu çözüldü demek. Evet. Sektörde. Şu anda bazı problemleri vardı ama geniş ekrandan okutursan sen bunu çözmüş oluyorsun.
Artık ikinci, üçüncü nesli yani de ortaya çıkan demolardan anladığımız kadarıyla okuma hızı konusunda evet. Okuma isabet doğruluk konusunda da bir sorun yok. Açıkçası Çinliler şu anda bodoslama geliyorlar. Şimdi baksana yani bir tarafta Xiaomi'den bahsediyoruz bir tarafta Oppo'dan bahsediyoruz. Tabii gönlümüzden geçen belki bir gün bu 2019'da olmayabilir ama ekranın herhangi bir yerine dokunduğumuzdan parmak izinin okunabilmesi ama o tarafla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çünkü ekrandan parmak izi okuma sistemini gerçek anlamda uyarlayabilmek de bugün çok çok kolay bir yöntem değil. Çünkü bakın sıradaki haberimiz Samsung ile ilgili. Galaxy S10 Plus'ın sahip olduğu ekrandan parmak izi okuma teknolojisinde bir ultrasonik sensör kullanacakları söyleniyor epeydir. Bir aksesuar üreticisinin ifadesi var. Ekran koruma kılıfları uygulandığında telefonun parmak izi okuyamayacağı söyleniyor.
Şimdi ben de o haberi okuduğumda kafamda bir soru işareti oluşmada değil. Şöyle bir şey var. Samsung'un kullandığı ekranlar sektörün öncüleri oluyor. Yani şimdi bir Apple telefon çıkartıyor. En iyi ekran onda diyorlar. Sonra bir sonraki jenerasyon Samsung telefon çıktığında dünyanın en iyi ekranı bu sefer onda oluyor. Yani Samsung ekran konusunda öncü firmalardan bir tanesi. O ekranın da fiyatı yüksek oluyor. Doğal olarak bizim gibi kullanıcılar ne yapıyor? Alır almaz. Hem arkadan kılıf takıyorsun hem de önden bir cam filan takmak
bugün
istiyorsun.
Yeni nesil iPhone'larda ekranı değiştirmek istersen birkaç bin lirayı gözden çıkarman gerekiyor. Yani yeni telefon fiyatını ekran değiştirir hale geldi.
Şimdi eğer ben üçüncü parti bir ekran koruyucu buna sağlayamayacaksam Samsung'un burada ekran koruyucuyu belki de çalışan bir ekran koruyucu fabrika çıkışı ekranı uygulamış
kutu
olarak
vermesi lazım. Kutu içeriğine koyması lazım
evet.
Belki değil mi?
Yani fabrika çıkışını uygulasın telefona. Ben istersem sökerim. Çünkü ben fabrikadaki olduğu gibi onu hassas takamam üstüne. O şekilde uygulayıp verirse iyi olur.
Acaba onu yapabilecek mi? Çünkü diğer taraftan şöyle bir şey de var.
Ama yani suyun altında okuyacak deniyor bu teknoloji için. Nasıl kılıfta okumayacak ki?
Valla çok fazla iddia var ama kılıf kullanımında okumazsa eğer ya Samsung kendisi uygulasa bile kutudan çıksa bile bir sorun bir kafa karıştırır yani bakımımızdan.
Ya çünkü burada benim aklımı karıştıran bir şey var. Bu Qualcomm'un bir teknolojisi bildiğim aynen kadarıyla. Qualcomm'un teknoloji demolarında şöyle demolar vardı. Tahtanın üstüne dokunuyorsunuz okuyordu. İşte metal bir yüzeye koymuşlar. İşte dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilen alanlarını göstermişler. Metal yüzeye tıklıyorsun okuyordu. Abi tahtadan okuyan şey nasıl üstüne takınca okumuyor ki?
Yani çok ilginç. Mesela bu iddiayı ortaya getiren şirket Armadillo Tech diyebilir. Yine kılıf üzerine epeyde çalışma yapan bir şirket.
Ki bunlardan sızıntı geliyor genelde. Aynen.
Zaten kılıfçılar genelde hep isabetli sızıntılar evet. yapıyorlar. Çünkü bunlara bazı büyük markalar, bazı büyük kılıf üreticilerinin önceden ölçüleri ve telefonu en azından silüetini yolluyor ki kılıflara önceden hazırlamaya evet. başlayabilsinler. Bunların Vanguard diye bir yine kılıfı var. Bu kılıfın kutu içerisinde eskiden ekran koruyucu film de çıkıyormuş ama Samsung'da böyle bir durum ortaya çıkınca bu telefonu özel kılıfta çıkaracaklarmış kutu içeriğinden.
Denemişler demek ki.
Belki de denemiş olabilir. Onu da evet. bilmiyorum ama çok büyük problem olur diye düşünüyorum. Çünkü Samsung kendisi uygulasa bile, kutu içerisinden çıksa bile Mesut. Şimdi firmanın verdiği standart ekran koruyucu film yerine bazı markaların askeri standartlarda ekran koruyucu filmleri de var.
Cam yüksek, takıyorsun bazen.
Cam takma durumu olabiliyor yine dediğin gibi.
Mesela ben kullandığım telefona sertleştirilmiş cam taktım. Çünkü ben faydasını çok gördüm düşmeye karşı.
Bilemiyorum ki. Yani eğer böyle bir durum ortaya çıkacaksa arka evde parmak iz okuyucu koy.
Ha, evet.
Ya da gerçekten hani Face ID benzeri bir teknolojiyi en mükemmel hale getirdi. Belki ona da güveniyor. Bilemiyorum. Yani bakıldığı zaman tuhaf bir durum ortaya çıkabilir. Umarım böyle olmaz. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Sonuçta bu iddiadan ibaret. Bir kılıf üreticisine dayandırılan bir iddia bu ama lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla konuşulur olur. Tabii Galaxy S10 Plus'ın lansman tarihi de yaklaşıyor bu arada. Bunlar artık ortaya çıkmış durumda. 20 Eylül'de San Francisco'da tanıtılacak. Yani aşağı yukarı Mobile Dünya Kongresi'nden bir 5 gün, 1 hafta öncesinde Samsung kendi telefonunu tanıtmış olacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir görüntü var. Bir Samsung çalışanı sanıyorum otobüs ya da tren içerisinde kullanırken yakalanmış. Ne diyorsun tasarım hakkında?
Ya şöyle bir şey var. Tasarım bence beklenenleri karşılayacak şekilde ama kullanıcılar ön taraftaki şu biraz geniş kamera boşluğunu takmış durumdalar. Gördüğüm kadarıyla eleştiri var.
Çentikle kıyaslayanlar var. Çentik daha iyi olabilir diyen var.
Yok canım yani. Şimdi Samsung'da karşı bir antipati oluşmaya başladı gibi hissediyorum ben. Bu adamın ağzıyla kuş tutsa yaranamayacaklar demek. Yani şimdi kılıfın içinde bile bu kadar iyi gözüken bir telefon ki telefonun silüetini saklamak için aslında hatlarını saklamak için kaba bir kılıfın içinde telefon şu anda bu görselde.
Ben yalnız çerçeveleri merak ediyorum. Bana Çinlerde de oluyor bir. Fotoğrafta gördüğünde elini aldığın zaman biraz bakış açısına bağlı olarak çerçeveler ya, farklılık gösterebilir.
Şöyle bir gerçek var bana sorarsanız. Samsung'un telefonları tasarım olarak hala da en iyiler. Yani masaya koyduğunuz zaman ikisi de kapalı dursun telefonların. Dünyadaki tasarım tüm telefonları yan yana koyun. Eminim ki birçok kullanıcı gider orada Samsung telefonları seçer. Hala da kılıf dahi taksanız çerçeveler ince duruyor. Çünkü o ekranın kavisli yapısı öyle bir hissiyatı uyandırıyor kullanıcıda. Hani kalın bir çerçeve tutuyormuşsun hissi uyandırıyor.
Şu var ama şunu söyleyeyim. Yani tabii sahip olduğu diğer özelliklerin ya da tasarıma bağlı olarak yapılması gereken bir takım değişiklikler sonucunda işlevseldir değildir. Ona bir şey demiyorum ama tasarım olarak bakıldığı zaman mesela Oppo Find X falan...
Güzel telefonlar ama şimdi adam köşeden köşeye ekranı yapmış. Ekranın üstüne
yok, delikli kamerayı kamerayı
yerleştirmiş. Yani... Çentiye burada vurgu yapan adam var. Yani arkadaş daha ne yapsın adamlar ya? Ha, bunun üstüne ne yapabilirlerdi? Kamera çıkıntısı, mekanik kamera çıkabilirdi ama ben hala da o sistemlerin çok stabil ve uzun ömürlü olduğunu düşünmüyorum. Yani en uzun ömürlü sistem buna benziyor. Ve tamam öndeki iki kameralı çıkıntı biraz büyük olmuş. Film izlerken falan belki rahatsızlık verebilir ama.
Tek kamera sorun olmaz şimdi. İki kamerada.
O iki kameranın işte bir tanesi bildiğim kadarıyla kızılötesi yüz okuma olacak. Eğer hayır, düzgün çalışırsa... Yani. Sıkıntı hani, yok abi olsun öyle.
S10 Plus'ın böyle olacağı, S10'da tek kamera olacak konuşuyorum mesela. Evet. Şimdi tek kameralı konsepti ben CES olanında Honor tarafında Vivo 20 modelinde gördüm. Onun nispeten makul. Şimdi bu gerçek dünya koşullarını fiziksel olarak telefonu elimize aldığımız zaman duruma bakmak lazım. Şu an ya göz oraya gidiyor yani. Oradaki bir siyah alana gidiyor yani. Ya biraz büyük gibi.
Nerede? Ama bak ben şunu her zaman savunuyorum. Mesela ben iPhone'daki ya da Mate 20 Pro'daki çentiyi savunurum. Neden savunurum? Çünkü orada bir çentik var ama üstünde 3 boyutlu yüz tarama için özelleştirilmiş donanımlar var. Ekstra sensörler var. Sana bir artısı var o çentiğin. Yani sana bir şey sunmak için orada biraz daha büyük bir alan kaplıyor. Eğer Samsung orayı biraz büyütüp ikinci kamerada da kızılötesi dendiği gibi 3 boyutlu yüz okuyabilen bir sensör konumlandırdıysa gece gündüz fark etmeksizin ışık saçmadan benim yüzümü doğru bir şekilde tanıyabilecekse parmak izimi okumadan da ben varsın biraz geniş olsun ben buna katılıyorum.
Tabii yani. Fonksiyonlar varsa neler sunacağına bakmak lazım. Şimdi... Belki ikinci kamera var orada bilmiyorum.
Evet, belki de yani daha yüksek bir görüntü kalitesi sunacak kaldı ki bugün piyasada amiral gemiler içerisinde ön kamerası en başarılı telefonlardandır Samsung'un telefonları.
Evet yüksek çözünürlükte video falan da çekilebilir. Şimdi bunda tabii dediğim gibi yani ikinci kamera üzerinden donanımsal seviyede yani selfie de bokeh yapabilecekse. Yani. Belki 4K ön kamerayla video çekebilecekse.
Kaldaki selfie bokeh olayını biliyorsun. Yani tek kamera indirgenmiş durumda.
Yapılabiliyor. Şimdi nasıl bir kamera özelliği sunacağına bakmak lazım.
Merak
belki orada
ediyorum.
İkinci kamera dediğin gibi sadece kızılötesi kamera olacak ve evet. yüz tanıma için kullanılabilecek. Bakıp görmek lazım. Bir de az önce de ifade ettiğimiz üzere görsel yanıltıcı olabiliyor. İyi yönde de yanıltıcı olabilir, kötü yönde de yanıltıcı
ya
olabilir.
Bu arada tasarım çok lazım. Güzel durmuyor mu ya?
Tasarım bayağı güzel, bayağı iddialı. Ben şimdi tabii Çinlilerin de bunlara nasıl cevap vereceğini bekliyorum. Çünkü bunu gören Çinliler şu an çalışmaya başlamıştır zaten. Eğer ellerinde daha iyi bir tasarım yoksa.
Öyle dediğin
Vivo'nun bir tamamıyla çerçevesiz bir telefon duyuracak konuşuluyor mesela. OnePlus 7 ile ilgili mesela yine çerçevesine çok yakın bir telefon yaptığı söyleniyor. Xiaomi tarafında bir sürü çalışma var. Yani
şimdi eğer bir hastalık falan olmazsa San Francisco'da biz birebir Samsung'un ne gösterdiğini, ne çıkarttığını deneyimliyor olacağız onarımhaber.com olarak. Bu da bizim için bir avantaj tabii aynen. ki. Bakalım, heyecanlıyım. Bak bu sefer Samsung tarafında bir heyecan var. Note 9 o kadar heyecanlı değilim çünkü ne çıkacağını biliyordum. Bunda o ön kamera ne yapacak merak ediyorum.
Ben zaten şöyle bir durum var. Samsung'un da heyecanlı olması gerek. Çünkü 2019 Samsung için 2018 iyi geçmedi. Evet. Ya, araştırma şirketlerinin ortaya koyduğu raporlarda zaten bunu doğrular nitelikte. En büyük pazarlarda yoklar Hindistan ve Çin'de. Çin'de İslami okunmuyor. Hindistan'da da kan kaybediyorlar. Ne dolayısıyla bilmiyorum. Bir şeylere ihtiyaç var ama bir de şöyle bir durum var Mesut. Şimdi bu telefon çok güzel olacak gibi görünüyor. Yani bunu hiç bilmeyen birine de göstersen o ne kadar güzel telefon geliyor der muhtemelen ama şimdi piyasa araştırma şirketlerinde şöyle bir öngörüsü var. Mesela Kuzey Amerika pazarının sadece %2 büyüyeceği konuşuluyor 2019'da. Tüm dünyadaki telefon pazarının da flagship dediğimiz amiral gemisi telefonlar değil ama katma değeri yüksek olan giriş ya da girişim dozu telefonların büyüteceği söyleniyor. Samsung bunda tamam ama Samsung'un alt sınıflara da bir şeyler yapması lazım. Yani bugün bak Huawei Honor markasını oluşturdu. İşte 2000 liraya Honor Play satıyor. Başka modeller orada, oraya da bir hareket lazım.
Ama bak biz her zaman şunun etkisini gördük tüm firmalarda. Eğer tepeye inanılmaz iyi, cazibesi yüksek bir model konumlandırırsan ona benzer ama yine yüksek fiyattan sattığın, orta sınıf diye adlandırdığın telefonları satabiliyorsun. Yani cazibesi yüksek bir model koyuyorsun en yukarı. Mesela Mate 20 Pro. Aşağıda bakıyorsun, işte P Smart'a bakıyorsun Huawei'de. Donanım olarak düşük ama tasarım olarak Mate 20 Pro'yu andıran bir tasarım koyuyorsun. Ne diyorsun? 2400 lira bu telefon için o zaman mantıklı oluyor diyorsun.
Orada tabii yakalama şansın daha yüksek. Teknolojiyi nispeten daha az takip eden. Tamam evet. Ama işte reklamları gören, izleyen ya da bir teknoloji mağazasına gittiği zaman işte promotör üzerinden fikir sahibi olduğu ürün almak isteyenleri yakalama şansı var ama.
Ama zaten kitle çok büyük bir miktarda onlardan oluşuyor sattıkları.
O da var tabii gönlümüzden geçen de herkesin daha fazla bilinçlenip en doğru telefonu tercih etmesi. Orada umarım Samsung yeni nesil bu M serisinden, Galaxy M serisinden bahsediliyor. Bir takım iddialar da vardı. Samsung'un orta sınıfta da ekrandan parmak izi okuyacağı tarzında, okuyan telefonlar sunacağı yani tarzında. O tür cihazlara ihtiyaç var yani.
Orta sınıf dediği alet, diğer ekran üzerinden parmak izi okuyan amiral gemiyle aynı fiyat olduğu için. Dediğin gibi kurtarmıyor yani.
A8, A7 kurtarmıyor evet. Yani. Bugün işte bambaşka telefonlar var.
Kurtarmaz o. Samsung'un şöyle bir şey ihtiyacı var. Gücü de var aslında. Yani bugün Xiaomi'ye niye rakip olamıyorsun? Ha gerçi tabii şöyle rakip olamıyorsun şimdi. Allah'ı var karşılaştırdığımızda. Samsung'un sadece Türkiye operasyonu büyük ihtimalle Xiaomi'nin toplam Avrupa operasyonundan daha fazladır. Ekip sayı ve harcadığı para olarak.
Ya yani gerçi tabii Samsung operasyonunun merkezi, başka beyaz eşyası TV'si, Ar-Ge bölümü
işte vesaire. İşte ama onlar da hep bu operasyonun giderleri arasında yer alıyor.
Sonuçta bir maliyet etkisi var. İşte tabii yani diğer taraftan şöyle bir durum da var. Mesela az önce Mate 20 Pro'nun fiyatından bahsettin. Hani Türkiye'de 8 bin lira evet. Satılıyor. Bugün Note 9'un başlangıç fiyatı Türkiye'de 6.000-6.500 lira civarında. Aslında bu iki telefon Amerika'da aynı fiyata satılıyor. Baktığınızda ya Samsung
Türkiye özelinde bir şey yapıyor.
Ya Türkiye özel Samsung çalışma yapıyor.
Yapıyor.
Ya da Huawei'nin kar marjı Samsung'dan daha yüksek bakıldığı zaman. Hani yani...
Ya zaten Türkiye özelinde özel çalışma yaptığını görmedik mi? Dolar bir ara ultrasonik hızlı bir yükseliş içine girdiğinde Türkiye'de satılan Note 9 dolar bazında ikisini de yani dolara çevirdiğimizde Amerika'dan daha ucuzdu. Yani Note 9 Amerika'dan aldığında zarara giriyordun.
Doğru haklısın ama
KDV'siyle, ÖTV'siyle, ekstra vergileriyle, doların yüksek olmasıyla hala da Türkiye'de daha ucuz.
Doğru o dönem oluyor. Öyle bir tablo ortaya evet. Ama o dönemde şöyle bir şey var. Ben sosyal medyada takip ettiğim kadar insanlar telefon bulamıyordu. Bir de öyle evet, bir durum doğru. Var. O süreç belki de
ön sipariş verenlerin de bazen ön siparişin iptal edildiği bana sosyal medyadan söylendi. Ne kadar doğru bilmiyorum tabii.
Şimdi Samsung'un S10 serisinin tanıtacağı lansmanda büyük bir ihtimalle katlanabilir telefonun da artık final. Yani piyasaya çıkacak versiyonunu göstereceği söyleniyor. Ben Kasım ayında San Francisco'da geliştirici konferansında uzaktan görme şansı yakalamışım. Işıkları söndürmüşlerdi. Biraz daha evet. Karanlık bir ortam silüetini göstermişlerdi.
Çerçeveler kapalsın diye biraz.
Bu telefonun da artık tüm sertifika süreçlerinden geçtiği görünüyor. Ne düşünüyorsun? Yani nasıl bir telefon çıkarsa karşında seni...
Şimdi sen katlanabilir telefonu kullandın. Elini almış adamsın. Dünyada ilk kez hani hazır satışa hazır denen telefonu. Sen ne düşünüyorsun nasıl katlanabilir telefonlar hakkında? Benim düşüncem şu. İlk katlanabilir telefonlar hiçbir şekilde tüketicinin beklentisini karşılamayacak. Biraz şov amaçlı olacaklar.
Canlı yayında söyledik ama o telefonla ilgili yeri gelmişken bir şey de söyleyeyim. Şimdi ben o telefonu anlatırken teknolojinin yarattığı heyecandan bahsediyorum. Katlanabilir telefonlar. Bugün evet. Samsung, Huawei ve bazı başka firmalarda geleceğin katlanabilir telefonlarda olduğunu söylüyor. Hiç duymadığımız 2012'de 2013'te 3 tane gencin kurduğu bir şirket 4 sene içerisinde bu teknolojiyi hazır hale getirmiş ve bir telefon olarak piyasaya sürmeye...
Esnek ekranla beraber.
Piyasaya sürer hale getirmişler. Bu adamlar telefon üreticisi değil. Bu adamlar esnek ekran ve esnek sensör üzerine çalışan firmalar. Belki yarın hiç telefon üretmeyecekler evet. Ve Samsung'a, belki Huawei, belki LG'ye bu teknolojiyi verecekler bakıldığı zaman ama bizim açımıza heyecan yaratan 3 yıldır 4 yıldır konuştuğumuz bu teknolojiyi elimize almamız ve o telefonu kapılar hale kurulabiliyor hale gelmemiz. bazı hani yorumlar görüyorum işte bitmemiş telefonu çok heyecanlı şey yapmış. Ben telefonun yazılımından bahsetmiyorum ki. Yani telefonun yazılımı.
Teknolojisi heyecanlı.
Telefonun yazılımı kötü çalışır, iyi çalışır, güncellemeleri düzeltirler. Bugün Note 9'da ilk çıktığı zaman arayüzü şişen bir telefondu. Yani
şimdi ben şey...
İlginç. Teknoloji, niye öyle bir şey oldu, algı oldu anlamadım.
Teknoloji keyifli ve heyecanlı bir şey verdi. Heyecanlanmayan adam yapmasın bu işi.
Ya ben...
Yani o aleti eline alıp heyecanlanmayan adam ya yapmasın
ben
yani.
Ben aynı fikirim. Ben yarın öbür gün bir teknolojik ürüne karşı heyecanımı kaybettiğimde...
Bırak yani yapma o zaman. Yani şimdi
böyle bir durum var.
Şöyle bir şey var. Kısa değineceğim. Bu şeyin konusu değil. Programın konusu değil ama... Arkadaşlar heyecan olmasa... inanın bana... 2 saatinizi ayırıp binlerce adım atıp o standa gitmezsiniz. Yani aynen. Öyle bir şey o. Yani gidip çekeyim diye gitmezsiniz. O heyecan olmazsa o fuara gitmenin bir anlamı yok. Fuarlar devasa alanlar, deli yorulucular. O yüzden ben bir şey söylemiyorum. Eleştiren de bir kişi falan vardı ya. Yoktu öyle eleştiri.
Geri gelmişken söyleyeyim yani. Madem bir kişi de olsa böyle bir cevap hakkı da olmuş bize. Hani bunu da söylemek
yok,
lazım.
Yok o 999 kişinin hakkını yiyorsun abi. Boş ver.
Yok şundan dolayı söyleyeyim. Muhtemelen videoyu izlemeden söylüyor. Çünkü sonuçta videonun genelinde yazılımın iyi çalıştığına ya da yazılımın süper çalıştığına da herhangi bir yorum yok. Neyse şunu söyleyeyim. Katlanır bir telefon olayı gerçekten değişik bir konsept. Yani elini aldığında bir tuhaf karşılıyorsun. Yani bir telefon var. Büküyorsun.
Güzel.
Katlanıyor.
Evet görünüyor ama kalınlaşıyor yani. Şimdi katlayıp kalınlaşan bir cep. Biz şimdi ince cihazları istiyoruz. Niye? Şimdi cebimize koyalım taşıyalım. Abi katlıyorum kalınlaşıyor. Çantada bile daha fazla
şundan
yer
dolayı söylüyorum. Yani yıllarca telefon kırılır mı? Arka cebimde telefon bükülür mü? Tarzdan endişe yaşadıktan sonra telefon alıp büküp cebine koyabiliyor olmak gerçekten farklı bir hissiyat. Böyle ilk bükmeye çalıştığından böyle bir endişeyle yaklaşabiliyorsun.
Şimdi Samsung orada şöyle bir fark yaratırsa büktüğünüz an arka panel ve ön panelde boşluk kalmazsa arada telefon biraz kalınlaşsa bile 0'a 0 kapatabilirseniz orada bir avantaj yakalayabilir. Elinde tuttuğu prototip sanki öyle katlanıyor.
Şimdi Samsung'un konsepti zaten bizim o ilk gördüğümüz telefondan daha farklı. Yani bizim fuarda denediğimiz Royal Yen'in telefonunda büküyorsun Mesut. İki tarafta aslında büküm evet, ekranın tarafları oluyor bakıldığında. Samsung'da kapattığın zaman ikinci bir ekran var.
Arkada 4.6
inç boyutunda onu kullanıyorsun.
Evet.
Ya içerideki tablet ekranı içeride kalmaya devam ediyor. Yani iki farklı aslında metodolojiden bahsedebiliriz. Şimdi Royal'in dediği şuydu, ben de o videoda anlattım. Diyor ki biz yazılım güncellemesiyle beraber örneğin telefon çift sim kart desteğine sahip ekranın bir kısmını bir sim kart için diğer kısmını diğer sim kart için kullanabileceksin tarzında bir yaklaşımları var. O tür yöntemler bu telefonda olmayacak muhtemelen çünkü...
Bu telefon daha iyi duruyor ama verdi. Yani ben kapatayım arkada bir ekran olsun küçük elimde tutabileyim. Şu
olabilir,
anki konsepte daha tutulabilir
şundan
diyor.
Şundan dolayı net bir şey söyleyemiyorum. Henüz telefonu tam göremediğimiz için yani... Evet. Mesela daha kalın görünüyor. Royal'in telefonuna daha kalın görünüyor.
Çerçeveler daha kalın.
Ama prototip olduğu için bir prototip koruma kılıfının içinde de olabilir telefon
evet,
burada.
Evet doğru.
O yüzden yani net yorum getirmek kolay değil ama.
Bakalım San Francisco'da gösterileceği söyleniyor yani.
Sen şimdi orada gördün diyelim.
Abi bak orada.
S10 Plus. S10.
Şöyle bir problem var herhalde. Sen telefon. De biliyorsun şimdi. Bakın orada şöyle bir problem olacak. Oraya en az bir çağıracaklar 4000 kişi. Gideceğiz.
Daha fazla olabilir. Samsung'un bu en büyük kırılma noktası.
Allah bilir iki tane falan belki de bir tane bundan çıkartacaklar.
Belki eline bile vermeyecek. Adamı eline çektirecek bilemiyorsun yani.
İşte orada nasıl bir katliam olur? Omuz omuza nasıl bir mücadele olur? Onu çekmek için nasıl kanter içinde kalırız? Beni strese soktu şimdi.
Sen tripod alın.
Ben onu düşünüyorum.
Sen bir tane tripod alın. Şöyle metal büyüklerden.
Şöyle açılır. Öyle geçeceğim herhalde.
Bana bir kere öyle oldu. Fuarda çekim yapıyorum. Adam geldi beni çantamdan çekmeye çalıştı. Döndüm abi. Adam
seni çekmeye mesela... çalışmak da cesaret ister ha.
Adam ittirdim ben de abi. Düştü. Yani ne yapayım abi yani ya ben en çok hoş en haz etmediğim şey şu çekim yapıyorsun birisi hiç tanımadığın birisi hep seni çekiyor.
Ya bu çok.
Abi çekimini bekle yani.
Evet
hani,
sana abi bekleyeceksin oraya yani, ilk sen gelseydin o zaman.
Yok tabii şey de var Mesut hani o tür ortamlarda anlayışla göstermek gerekiyor çünkü gerçekten sınırlı bir vakit var. Adam bir saat açık tutuyor dükkanı bakıldığı
ya
zaman.
Ya şöyle bir problem var tamam diyelim ki 2 saat stand açık ama sizin 15 dakikanız olabiliyor.
Ben Note 8 lansmanında şunu gördüm. Amerika'da yine işte New York'ta yapıldığı lansmanda. Toplantı bir de hurra demo olanına koşacağız. Sen giremez. Niye? İçerisi dolu bekleyeceğiz. Grup öyle. Grup. Ama sorun şu. Bazen son giren şimdi mekanda 2 saatine kiralamışlar. Bazen son girenin en az vakti olabiliyor.
Bazen de son giren en avantajlı oluyor.
Tabii,
rahat
ortam
rahat geniş
oluyor.
Geniş detaylı çekiyorsun ve kimseye karışmıyorsan istediğini yapıyorsun. Oyun falan yükleyip kuruyorsun bu sefer oynuyorsun.
Mesela Samsung'un Mobile Dünya Kongresi'nde güzel yaklaşımları oluyor. Ben onu bu sene CES'i Asus'ta gördüm. Whitebox'ları da koyuyorlar.
İstersen ayrı bir Asus'u... oda yapıyorlar personel yani şey için basın için. Siz oraya giriyorsunuz numaranızı alıp çekim yapabilmeniz için bütün olanakları sunmuşlar. İyi ışık, whitebox'lar, bir sürü ürün, sana özel ürünler veriyorlar ve ürünler şey değil, bağlı değiller. Çünkü oraya basın kartıyla girebiliyorsun. Özel numarandan çıkarken de bakıyorlar.
Üzerinde hizmetli oluyor telefon, evet. Ama serbest.
Ve serbest. İstediğini yapabiliyorsun. Her firmanın yapması gereken bir şey bence.
Şimdi bu telefonun katlanabilir ekran dışında donanım olarak bakıldığı zaman Galaxy S10 Plus'tan farkı olmayacak. Kamera konfigürasyonu, işlemci, RAM ve depolama tarafında. Herhalde fuar, yani lansmanın yıldızı bu olur.
Ya işte erdi diyorum ya, inşallah çekme şansım olur. Oraya gidip çekememek de var.
Artık kavga gürültü.
Yapacağız bir şey ya. Artık haklıyım, öldürürüm. Ne yaparım bilmiyorum. Orada üstüne çıkıp hep tek nökenimi ezerim. Bakacağız artık.
Yani çünkü herhalde yani çok büyük bir şans bu.
Evet.
Yani ben Royale'yi gördüm ama tabii Royale bilinmedik bir markanın yani potansiyel vadeden bir ürünü. Ama şimdi Samsung'un bir ürünü. Dünya devleri arasında ilk defa bir marka.
Ama biliyorsun bizim ilk çıkmak gibi bir kaygımız yok Erdiciğim. Bizim hemen çekmemize gerek yok falan diye böyle kendimi yumuşatayım mı biraz?
Kendi sakin istem. Oraya gidince onu. Oradaki heyecan zaten muhtemelen olur. Evet. Ya muhtemelen ya bu özelliklerle gelirse etkinin yıldızı olabilir ama 2000 dolar civarında bir fiyatlandırmadan bahsediliyor. Bunu Türkiye'ye uyarladığın zaman da çok sınırlı bir grubun satın alabileceği bir telefon olacak gibi görünüyor.
Bu telefonu zaten satmak gibi bir kaygıları olduğunu düşünmüyorum. Satalım ama şov ürünü işte. Dedim ya, bir tane ürünü koyacaklar, biz Samsung'uz, biz bunu yapabiliriz diye alttan da gerisini satacaklar. Şimdi S10 Plus tamam, iyi telefon ama hemen bu senede kimse bir üreticiden hemen satın alabileceği bir uygun fiyatlı katlanabilir cihazda beklemiyor. Zannetmiyorum.
Yani sonucu Huawei'in de Mobil Dünya Kongresi'nde göstereceği söyleniyor. Katlanabilir ekranlı telefon. Yani şimdi birinden birisi bir şey gösterdiği zaman ya da birinden birisi gösterip diğeri gösterip piyasaya çıkardığı zaman olayın rengi çok değişebiliyor.
Evet, dediğin gibi.
Çünkü bugün Huawei şu anda Samsung için en büyük risk Huawei. Aradaki fark çok hızlı kapandı.
Evet, çıkartabilir belki, piyasaya onlar.
Yani yok ya, yani satış adetleri anlamında da birbirlerine çok... Yani Huawei, evet. Apple'ı geçiyor şu an Samsung'un arkasında. Dolayısıyla şimdi Huawei'nin ürün gamına bakıyorsun. Ben mesela CES'te Huawei standına gittim Mesut. Huawei, Honor aynı grup. Ekranına kamerası ekran entegre telefon var. Ekrandan parmak izi okuyan telefon var. Kızaklı telefon var.
Gece görüşü müthiş olan gece telefon var. Üç kameralılar var.
Mate 20 Pro var. Ekranı büyük olan 7 inç telefon var. İşte mesela Galaxy S10 Plus'ta ters şarj olacağı söyleniyor. Mate 20 Pro'da var.
Evet.
Aksesuarlar var. Yeni saatler var. Yepyeni süper
ultra ultra Porsche bilgisayar. Edition demiş. Başka kılıflarda başka aynen. Güzel
gösteren
telefon.
Parmak izi okuyucu koyduğu yeni ultrabook bilgisayarı var. Yani şimdi
var da var yani.
Bir tehdit, anlatabiliyor muyum? Arkasına, evet. Bakıyorsun, rengarenk telefonlar, piller 3500-4000 mAh'dan aşağısı yok. Orta üst sınıf telefonlarda. Şimdi bu bir tehdit. Dolayısıyla Samsung'un yani ya bunları gösterip altta da bambaşka yeni şeyler sunması lazım ya da bunları erişilebilir bir şekilde bir nevi sunması lazım.
Huawei şu anda o kadar cesaret almış durumda ki Mate 20 Pro'da kendi depolama kartı standardını kullanıyor. Aynen, böyle bir şey standart. Var mı ya?
Muhtemelen hiç kullanmayacağın.
Hiç kullanmayacağın bir standart.
Bu arada bu telefonlarda mesela hani seninle çok konuştuk. Çoğu zaman da işte hani hız daha da artsa bile çok fazla anlamı ifade etmez dediğimiz depolama standartıyla ilgili bir gelişme var. Belki Galaxy S10 Plus ve katlanabilir telefon UFS 3.0 teknolojisini kullanan ilk telefon olabilir ki bazı yerlere göre 2000 bazı yerlere göre 3000 megabayt saniyelerden bahsediliyor.
Adamlarda zaten mount bellek var onları karşılayacak. Sıkıntı yok. Kontrolcü de var.
Ne olur? Yani bu jenerasyonda belki çok etkisi olmaz ama önümüzdeki sene 6K, 8K video çekebilen telefonlar gelirse.
5G ile falan da
olay değişebilir yani.
Hiçbir zaman telefonda öyle bir şey şu anda ihtiyacımız yok. 5 sene kullanmayız da.
Abi teknoloji gelişiyor zaten. Evet. Sonucunda hani telefonda insana kullanmıyor diye UFS 2.1'de bırakmanın da bir anlamı yok. Evet. Ama Samsung o konuda ilkleri barındırabilir ama şöyle söylemek gerekiyor. Samsung şimdi telefon üreten bir firması var. Alt iştiraki Samsung Mobile. Samsung Semiconductor var işte bu tür teknolojileri geliştiren. Yani Samsung Holding olarak bakıldığında bunların hepsi aynı zamanda birbiriyle karlılık yarışında olan şirketler. Son yıl sonunda hesap veriyorlar. Sen niye az para kazandın, sen niye çok para kazandın diye. Samsung ilk kullansa bile bir ay sonra aynı teknoloji Xiaomi'de de olabiliyor. Satıyor çünkü adam yani bakıldığı zaman. Ama ayrıcalık anlamında belki piyasaya çıkan ilk telefonları Samsung sürebilir. Bunları hep beraber göreceğiz zaten. Google tarafında bir gelişme var. Apple'ın bir süre önce başladığı dönüşüm Google tarafında da şu anda bir başlamış durumda. Şu an için ilk adımlar atıldı. 2021 itibariyle Play Store'da 64 bit tarihinde uygulama olmayacak. 32 bit uygulamalar sonlanıyor.
Ya orada şöyle bir problem var. Yani bugün Snapdragon 800, 801, 808 taşıyan. 808 gerçi 64 bit miydi?
808 öyle, 32 bit olabilir.
32 bitse yani şu an bu telefonlar modern ya, telefonlar.
Emin olamadım, yanlış bilgi vermiş. 805 32 bitti. 808 64
bitti. 808 64 bitti sanırım. Yanılmıyorsam
801'le beraber. 805 32 bit aynı.
Şimdi 805'li cihazlar bana sorarsan hala da kullanılabilirler. Kötü cihazlar değiller. Ama birdenbire yazılım desteğini kaybedecekler.
Şimdi bugünden yani bu artık Ocak itibariyle Apple diyorum, Google gerekli uyarıyı yapmış durumda. Hazırlıklara başlayayım. Biz bir takım güncellemeler veriyorum. İşte Ağustos ayı itibariyle yeni güncellemelerin 64 bit olması gerektiği konusu var. Ve Ağustos 2021 itibariyle de 32 bit artık ben alıyorum diyor.
2021 dediğin zaman zaten o telefondan da milyarda dolmuş
şimdi
oluyor.
Apple bunu iOS 11 ile beraber başlattım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Apple'ın zaten satılı telefonlar genelde işte premium sınıf dediğimiz telefonlar ve bir dönüşüm zaten getirmiş durumda onlar. İşte iPhone 5S ile beraber 64 başladı ama Android'in şöyle bir durumu var. Android işletim sistemi bugün buzdolabından hesap makinesine kadar bir sürü yerde var.
Televizyona
kadar bir sürü yerde
var. Televizyonlardaki işlemciler 32 bit mi 64 bit mi?
Son jenerasyonlar 64 bit de ilk çıkanları bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum. Gerçekten orada çok değişik bir şey olacak.
Sıkıntı orada zaten hani bakıldığında. Sonucunda
tabletler Android var 32 bit var. Trilyon tane.
Var. İşte 2021'de o tarih geldiğinde, o gün geldiğinde ne kadar uygulama varsa o kadar da kalacak.
O çok zirve ya. Değişik bir şey olacak.
İşte yani. Zaten sıkıntı orada. 2021'e kadar şimdi 2 yıl önceden hazırlık yapmasının sebebi de muhtemelen bu.
Evet.
Çok geniş bir ekosistem. Yani bugün arabada bile var yani. Bakıldığı zaman.
Çok geniş bir şey etkileyecek bu.
Hatta bak burada özel bir uyarı var. Diyor ki Unity tabanlı oyunlar içinde mesela ayrıcılık yapmayacağız diyor. Şimdi orada biliyorsun. Yani o tarafa 64 bir daha sonra destek geldi. Şimdi oyunun ona uyarlanması gerekiyor şu bu derken. Ya neyse. 2 sene olsa bile orası bir
şey olur. İnşallah kafamız rahat ya. Çok düşünmeyelim. Geldiği zaman bakarız.
Ama yani bak 2 sene olsa bile bak 2 sene olsa bile o bir sancılı olur.
Qualcomm'un orada bir avantajı var. Qualcomm çok hızlı bir şekilde 400 ve 600 serisini şey uyarladı mesela. 64 bit dönüşümünü yaptı. Çok daha hızlı gördük biz giriş seviyesi yongalarında Qualcomm'un. Bu yüzden çok fazla giriş seviyesi telefon etkilenmeyebilir ama MediaTek işlemcili falan filan var ya, of deli gibi cihaz etkilenecek.
Yani boncuk bir sürü cihaz satılıyor. Dediğim gibi telefon tarafında Çin'de filan gelişmekte olan ülkelerde bazı tuhaf cihazlar var. Bunun dışında Android'in olduğu envai çeşit cihaz türü var. Bunların hepsinin belli bir olgunluğa gelmesi gerekiyor. Dediğim gibi yani muhtemelen 2021'in Ağustos ayı geldiğinde zaten 32 bit cihazında hala kullanıyorsan ne varsa artık o.
Öyle WhatsApp falan güncelleme almayacaksa belli bir yerden sonra şey yapıyor onlar biliyorsun.
Tabii kullanamıyorsun.
Kullanamıyorsun zaten.
Bir daha senin login olmanı istiyor.
Ha, tabii.
Diyor ki güncelleme yapmadan login olamazsın.
Bittin.
Bittin gittin ama işte 2 yıl bir süre var. Telefon dünyası çok büyük sancılar yaşamaz belki orada ama o diğer cihazları zaten nadir güncelleme alanlar.
Onu merak ettim ya.
Orada tuhaf bir durum ortaya çıkabilir. Google şimdi hazırlığı yapıyordur ama işte Android dünyasının sıkıntısı fragmentasyon. Yani bölünmüşlüğün çok fazla olması yani. O
abi bölünmüştük. Bugün Apple dünyasına da hakim olmaya başladı. Aynen, iPad Pro 11 kullanıcısıyım ben. Birçok oyun
yok.
Hala 4'ü 3 ekran.
Uygulama da yok.
Pro 11'in ekranına yayılmıyor. İşin komiği ne? iPad Pro 11 arkadaşlar. Evet, yeni bir ekran standardı. Dikine böyle telefonlardaki gibi köşeden köşeye ekran standardını destekliyor ve 4'ü 3 değil, biraz daha yayvan. 16'ya 9'a yakın. Ama 12.9 hala 4'ü 3. Yani
ya sorun,
bak en yeni 12.9 ince çerçeve ama 4'ü 3 bir aşağıdaki yayvan ekran.
iPad'de de biz yıllarca şunu konuştuk. Apple tableti çıkarmadan önce uygulama geliştiricilere direktifleri veriyor. İşte cihaz böyle gelecek.
Yazılım işte buna göre olmadı.
Böyle olmadı yani.
Gmail hala daha 4'ü 3 açılıyor.
Google acaba bilerek mi yapıyor? Sana uygulama yok.
Yani şimdi bilerek de yapıyor desem.
Apple var ha bu tarafta yani.
Alıyor öyle. Hangi oyunu açsam yayılmamış oluyor.
Hazır değil yani.
Evet değil.
Hazır değil. O tarafta dediğin gibi yani Apple tarafında da büyük ekran, küçük ekran, büyük tablet, küçük tablet, Apple TV'si, saatiydi, telefonlarıydı, eski telefonlardı, yenilerdi, onu güncelleme ver, buna verme, onun
evet.
Derken çok tuhaf bir tablo ortaya çıktı. Şimdi cihaz sayısı arttıkça, form faktörü değiştikçe, ekran görüntü oranları farklı noktalara gittikçe yazılımın her cihaz aynı verimliliği vermesi çok zor oluyor.
Ama yeni telefonlar bak, yeni telefonlar büyük ihtimalle tip C'ye girecek diye düşünüyorum. Ben artık tip C'ye geçecekler.
Ben de aynı fikirdeyim.
O tip C'ye geçiş olduğunda MacBook Pro'nun sadece tip C portlarıyla gelmesi gibi bir kaos ortamı olacak. Alınan bütün docklar, kablolar, şarj aletleri falan gitti çöpe.
Yani şimdi
mevcut da pahalı donanımlar. Yani Apple donanımı dediğin zaman pahalı
donanımlar.
Sadece
yeni telefonlar değil. Apple bundan sonra çıkaracağı bütün cihazlar tip C olur diye düşünüyorum ben de.
Ben de öyle düşünüyorum. Yani şimdi kulaklık bile öyle olacak büyük ihtimalle.
MacBook Pro bilgisayar aldım. Kaç para verdin? 10 bin lira, 20 bin lira. Neyse verdin abi. Yanında iPhone'un var. Dur bilgisayardan şarj edeyim.
Yapamıyorsun. Kutudan çıkan kablo kullanamıyorsun.
Yaparsın. Gidersin Apple Store'a alırsın 200 lira, i̇şte 300 lira evet kablonu. Abi. Ondan sonra yani.
Şu da var. AliExpress'ten ucuz bir kablo alıp da yaparsın. Ben ucuz kablosunu aldım ama şey çok saçma. Kutudan çıkan data kablosunu adamın makinesine takamıyorsun ya. Zaten o da ne dedi? Ben bu yüzden dedi her şeyi kablosu olarak sana yapma olanağı sağlıyorum.
Tabii.
Eşlemeyi dahi, iTunes yedeklemesini dahi cihaza takmadan yapabiliyorsun şimdi.
Tabii onları yapıyorsun ama
sonra... Ve hızlı yapıyorsun, Allah'a var. Yavaşla değil.
Yapıyorsun, sonra işte fuara gidiyorsun, şu kamerada 4K video çekiyorsun.
Ya bunun şeyini atamıyorsun içine. Tabii. Değil mi? Bunu da USB'si çünkü şey.
Ya atmayı bırak, hadi kablosu diyelim, transferi destekliyor. 300 GB 4K dosyayı akşam bırakırsın, sabaha kadar yatarsın, ondan sonra belki bittiyse evet. Bitmiş olur, öyle bir durumlar var ama.
Kartopici mutlaka alman gerekiyor.
Yani... Ama Apple hep bu. Yani Apple'da yıllardır böyle bir yöntem buluyor.
Ama şu makinede kart okuyucu olmaması bence hani tam tip C falan alışıyorsun da kart okuyucu olmaması çok büyük eksiklik ya.
Kesinlikle.
Profesyonel seri makinesin sen.
Aynı fikirdeyim. Ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? Bu makineye touch barı koyma, kart okuyucu koy.
Evet. Çok önemli bir unsur.
Net ya.
Kesinlikle.
Çünkü hakikaten özellikle içerik üretiyorsanız, video çekiyorsanız 4K çalışıyorsanız, yüksek bitrate'lerle çalışıyorsanız kart okuyucu olmadan herhangi bir yöntemle onu aktarabilmek çok kolay değil.
Ha,
telefonda çektiğiniz zaman bir şeyleri bakın AirDrop üzerinden hızlı paylaşabiliyorsun.
Ha, atarsa falan tamam onu kabul edersin ama gerisi hikaye ya.
Dışarıda 3. parti cihazları eşleştirmek istediğin zaman orada çok kolay olmuyor. Son haberimiz OnePlus cephesinden. OnePlus tarafında tabii abisi diyebileceğimiz ana şirket diyebileceğimiz Oppo'daki gelişmelere bağlı olarak onlarda da bir takım tasarım çalışmaları var. Çünkü her ne kadar OnePlus 6 ve 6T, 6T zaten çok yeni, 6 da daha bir yılını doldurmadı. Güncel cihazlar olmasına rağmen işte Snapdragon 855 ve 5G derken OnePlus da muhtemelen OnePlus 7 modelini düşünülenden biraz erken çıkartabilir. Ortaya çıkan iki tane prototip görüntüsü var Mesut. Bunlar da yine az önce bahsettiğim Samsung cihazı olduğu gibi koruma kılıfının içerisinde ama anlayabildiğimiz kadarıyla bak şurada bir ahize durumu da var. Çok çok ince çerçeveye sahip olan telefon göreceğiz gibi OnePlus 7'de.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir tane model çentiksiz duruyor. Bir tane modelde de o damla tipi çentik görüyoruz.
Kızaklı görüyoruz. Olacak büyük ihtimalle.
Kızaklı olacak. O değişik bir yapı olacak. Belki de kızaksız mekanizmalı olacak. Çünkü şimdi burada neyi de görüyorum bak. Kılıf yukarı doğru bir kızağı temsil ediyor olabilir ama tek kamera var. Kızaklı tüm modellerde biz üst tarafta iki kamera falan görüyorduk. Sensör boşlukta bırakmamışlar. Değişik bir şey olmuş.
Farklı bir şey olabilir.
Ön yani. Kamera bayağı büyük duruyor boşluğu.
İşte kızak mekanizmasına sadece tek bir büyük kamera koyarak.
Yani o çerçevesiz modelin üstündeki boşluk kılıf kızağı gizlemek için işte ya da çıkan mekanizmayı gizliyor anladığım kadarıyla.
Belki şey olabilir mi? Öne tek kamera koydu. Arka kamera olarak kullanmak istersen arkada ikinci ekran da var. Sonuçta bu Çin'de olan bir konsept.
Ya ikinci ekran dünyanın en fuzuli işi şu anda bana sorarsanız. Ama olmaz dedi bir şey yok yani diyemem şu anda.
Diğer modelde
OnePlus gibi firmalar kullanmaz onu ya.
Ya bununla risk atmazlar. Yani Çin belki bir model yaparlar.
Özel ama modeli koyar da buna yapmaz.
Yapmayabilirler. Diğer telefonlar ise su damlası çentiği var. Ama ekran boyutları da farklı görünüyor. Anlayabildiğimiz kadarıyla. Eğer diğer için.
Evet dediğin gibi. Eğer eşitse yoksa, tabii.
Aynen. Ya da kızaklı mekanizmaya bağlı bir pozisyonlama yapmadılarsa ama sonucunda OnePlus 7'de muhtemelen daha erken gelecek. Bu arada hazır ekrandan bahsetmişken LG G8'de de farklı bir konseptin denenince iki tane özellik var son geçen hafta üzerine durulan. Birincisi tak çıkar yapabileceğimiz bir ekran donanımının çıkacağı söyleniyor. Yani istediğiniz zaman o ekranı eğer alırsanız ya da kutu içeriğinden gelirse takarak ikinci ekran olarak kullanabileceğimiz söyleniyor. Diğeri de ortaya çıkan ilk taslak görüntülerde ahize yok. Ekranı titreştirerek iletişim sağlanacağı söyleniyor.
Abi LG şu anda İkinci ekran kurtarmaz ya. Boşuna uğraşıyor. Ben pahalı bir donanım çıkartmazdım onun yerinde olsam.
OnePlus
Süper
firma
orta sınıfa yönelirdim.
Abi İyi yaptılar fiyatlı. Gördün. Android One telefon yaptı ateş bağız.
Evet.
Onu da yapamıyor.
Süper orta sınıf uygun fiyatı yönelirdim. Yani elimden gelen tüm teknolojiyi, tüm altyapıyı, maliyet düşürme önlemlerini ona kullanırdım abi. Yenilikçi bir cihaz çıkartmaya uğraşmazdım şu an.
Ya da abi G7 şimdi G7 kötü bir telefon değil. Sat 3500 liraya.
Ya çünkü sokaktan 10 tane lira. Telefon meraklısını çevirelim soralım. Abi ya hangi firmadan ne yenilik geleceğini merak ediyorsun diye kimse LG demez ha. LG'den bir şey bekliyorum demez. Kimse beklemiyor artık onlardan bir şey.
Abi ortaya çıkan taslak görüntüde G7'nin aynı tasarım. Yani büyük oranda benzer tasarım. Bu arada tabii umarım 2019 telefonu çok fazla özellikten bahsediyoruz. Ekrandan parmak izi okuma şuydu bu derken ama yaygınlaşabileceği düşünülen bir teknoloji var. Belki S10 Plus'ta bunu göreceğiz. 120 Hz ekran olayı.
Evet.
Bu yılın en çok beklenen özelliklerinden birisi. Bununla birlikte belki daha tepkisel, daha kullanımı keyifli telefonlarda görebiliriz. Uyumlu içeriklerle birlikte.
Şu anki ben keyif almıyorum ben mesela. Ya 120 Hz ekran işi evet fantazi güzel oluyor olduğu zaman. Çünkü şöyle bir şey var bakın 120 Hz ekranı tek başına kullanırken şey diyorsunuz. Herhalde bir fark yok falan diyorsun. Yanına 60 Hz'i bir koyuyorsun. 60 Hz sana resim atlıyormuş gibi gelmeye başlıyor. Gerçekten o farkı hissediyorsunuz akışkanlığı kaydı falan. Ama ona gelesiye kadar ben 2019'da şunu bekliyorum. Umarım tüm firmalar şu $1000 fiyat artışından Amerika'daki pişman olmuşlardır. Bu işin böyle gitmeyeceğini anlarlar. Bu fiyatları düşürmek için bir yönlem alırlar.
Ben ders aldıklarını zannetmiyorum. Şu
Apple
anki...
$1200 yaptı satışları düştü ya. Olmuyor ya. Yani bu tüm dünyada daha pahalıya satıyor.
Bak sana diyorum abi aklı selim insanların yaptığı araştırmalar var. Yok o sınıf büyümeyecek. O fiyatı insanlar istemiyorlar diyor yani. Uygun fiyatlı katma değeri yüksek telefon istiyorlar diyor ama işte bir deli kuyuya taş atınca diğeri de peşinden gidiyor. Yani maalesef böyle bir durum var.
Ya şimdi şöyle çılgın bir şey de var tabii. Sen ne diyorsun? Honor'da delikli ekran var. Ya Çinlilerde orta sınıfta da öyle şeyler olunca geri kalan ne yapacağını
i̇şte
şaşırdı.
O yüzden büyüyor.
Evet.
Vay o yüzden büyüyor. Yani bugün Xiaomi diyor ki 699 onun üzerine para vermek manalı değil diyor yani. Şimdi hani
orada da Honor'um var diyor benim. Al kullan diyor işte.
Yani Xiaomi onu söylüyor. Xiaomi'ye baktığında Pocophone var $300.
Evet, doğru.
845. Ya yani kamerası da bugün pek çok kişiye yeter abi tamam. Yani hani belki Mi 8'e kıyasladığınız zaman kamerası daha kötü, tasarım belki daha kötü ama süper hızlı çalışan bir telefon.
Öyle öyle.
İşte Android Pi 9'u aldı. Yeni bir yazılım güncellemesi verdiler. 960 FPS de çekiyor.
Ya işin komiği yani, şu. Yani bugün cebinden para verip telefon alacak olsan 8 bin, 10 bin Ya nakit olarak saydığını düşünebiliyor musun? Bak kredi kartından çekerken onlar çok kolay ama 10 bin lirayı cebinde taşı. Git bir telefonu şöyle bir say bakayım. Ha yok çok şey mantıklı durmuyor ya.
Ben babama desem baba ben 10 bin liraya telefon alacağım. Hayatın film şeridi gibi gözlerimden geçerse anladım. Ne olsun. Çünkü yani fiyatlar çok fantastik bir noktaya doğru gidiyor. Bunun sürdürülebilir bir şey olduğunu anlamak
özellikle
lazım.
Özellikle Türkiye'de inşallah 2019 arkadaşlar. Yani programın sonunda şunu söyleyeyim. İyi dileklerle, dualarla kapatalım. Hepimiz için iyi geçer. Ve beklenen o kötü senaryoların hiçbiri gerçekleşmez. Tam tersine döner diyelim. Çünkü dolar şu an zaten çok yüksek. Biraz daha yükselirse bu telefonlu teknolojiydi falandı filan da bunları anlatmanın da bir keyfi kalmayacak.
Abi insanlar hani mesela sosyal medyada görüyorum. Diyor ki soru sordum. Abi hiçbirisi ilgimi çekmiyor diyor. Bu fiyatlarla ben bu, yani bu telefonu
evet,
alamayacağım.
Evet işte görüyorsun.
Biz teknoloji anlatıyoruz ama hani erişilebilir olmadıktan sonra boşa konuşuyorum abi.
Şunun yani keyfi hani bambaşka. Ben bir şey anlatacağım, beğeneceğim, diyeceğim ki siz de alın. Çok keyifli. Sen de alacaksın ve diyeceksin ki abi Allah razı olsun gerçekten çok iyiymiş. Bak bunun keyfi inanılmaz. Şu an adama diyorsun ki ya bu fiyat performans şampiyonu. E kaç lira? 2500 lira kardeşim diyorsun. Ne oluyorsun sen diyor. 2500 lira bile hala pahalı insanlar için.
Yani şimdi tabii her malın bir eleri de var. Her malın kendi içinin maliyeti de var ama Samsung şimdi S10 Plus'a desek 4000 lira falan. Değil mi? Şu anki koşullarda. O tasarım.
Yani yeni normal dünyada da satış rekoru kırarlar. Çünkü onu dolara çevirdiğin zaman bayağı vergisini falan çıkart. Amerika'da inanılmaz bir fiyat azalıyor olur. O da zor tabii. Hayaller, gerçekler.
Yani şu an herhalde yine 2019'daki ümidimiz büyük olan Çinler olacak gibi görünüyor. Eğer bu kafa değişmezse çünkü dedim ya fiyatlar çok acayip noktalara gitmiş durumda bakalım. Belki de sürpriz yaparlar bilemiyorum. Belki yepyeni bir teknoloji, yepyeni bir kırılma noktası. Yepyeni bir belki
ya, telefonu geçtim. Eve gelen elektrik faturasını konuşuyoruz herhalde ya. Geçtim telefon almayı. Şu an değişik bir durumdayız yani.
Neyse bakalım. Hayırlısı. Şurada Mobil Dünya Kongresi'nde bir şey kalmadı. Yani önümüzdeki bir ay içerisinde aşağı yukarı tüm markaların bizler için iyi mi düşündüğünü, kötü mü düşündüğünü beraber anlıyor olacağız. Mobil Dünya Kongresi'nde ekip olarak katılıyoruz arkadaşlar bu arada. Yani San Francisco'dan sonra, Samsung lansmanından sonra Mobil Dünya Kongresi'nde işte Sony'sinden, Xiaomi'sinden, Oppo'sundan hangi marka varsa. Bu arada Oppo'yu da söyleyelim. 30 Ocak'ta Türkiye lansmanı yapıyorlar. Fiyatlar konuşulmaya başlandı. 2000 liralardan
çıktı.
Her yerde reklam var. 2000 liralardan 5000 liraya kadar. Orada X17 Pro 5000 lira seviyesinin fiyatı
dediğimiz
var.
Dediğimiz gibi adamlar premium markayız, taviz vermeyiz demiş olacaklar ki hem her yerde reklamlarını görüyoruz hem de Snapdragon yani 660'lı mıydı o telefon ya? 710 mu?
Ben şimdi telefonun resim, yani sosyal medyada bana bir kişi paylaşmış. Ben kendim resim fiyatı görmedim ama ya Snapdragon 710'lu bir telefona 5000 lira biçmeyle Samsung Galaxy A9'a 4000 lira biçmesi arasında çok farklı.
Abi şunlara 5000 biçiyorsun. Note 9 dediğin telefonu bugün 6000'e 5900 lira 5600 lira alan adam var Türkiye'de.
Ama diğer taraftan sen başka kampanyayla bir şey söyleyeyim. Şimdi Oppo Türkiye ekibinden tanıdığım birkaç kişi de var. Oppo Türkiye daha yeni gelen, daha henüz resmi lansmanı da yapmadılar henüz bakıldığı zaman. Yani LG'nin, Sony'nin, HTC'nin toplamından daha fazla adam çalışıyor.
Enteresan
bir yatırım
evet
da var yani bakıldığı zaman. Bakalım sonuçta bu firmaların girmesi rekabet açısından güzel oluyor arkadaşlar. Evet, bu haftalık mobilitenin sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşene kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.